Ayrım 59.
Sayfa 553. Kanalın barı gün ağarmadan az önce açılıyordu. Gemiciler nedeniyle. Alavere havuzu gecenin sonuna doğru ağır ağır olduğu yerde dönmeye başlar. Derken çevrede ne varsa hareketlenip çalışır hale gelir. Kıyılar nehirden yavaş yavaş ayrılır, suyun iki tarafından inip çıkmaya başlar. Gölgeden sıyrılan işçiler ortaya çıkar, her şey yeniden görünür olmuştur. Tüm sadeliğiyle, tüm sertliğiyle. Çıkrıklar buraya, çitler şantiyeye, oraya, daha ötede yolun üstünde nihayet insanlar belirir. Çok daha uzaklardan gelir onlar. Tam aydınlanmamış günün içine donmuş paketler halinde sızarlar. Önce şafağın önünden geçerek yüzlerine ışık bulaştırırlar, daha uzağa giderler. Açık seçik görebildiğimiz tek şey onların soluk ve sade yüzleridir. Gerisi daha hala geceye aittir. Onların hepsinin de bir gün gebermeleri gerekmeyecek mi? Nasıl yapacaklar bunu? Köprüye doğru çıkıyorlar, sonra da yavaş yavaş ovanın içinde kayboluveriyorlar. Ve her yerden gün ışığı yükseldikçe hep yenileri geliyor. Yeni insanlar, daha da solgunları. Ne düşünürler ki bunlar? Barın sahibi facia ile ilgili her şeyi öğrenmek istiyordu. Nasıl olup bittiğini, tüm ayrıntıları anlatmamızı istiyordu. Vudeskaldi patronun adı. Kuzey yöresinden gayet temiz, parlak bir delikanlı. Gustav ona bir sürü şey anlattı. Fazlası var, eksiği yok. Olayın nasıl vuku bulduğunu uzun uza diye tekrarlayıp duruyordu Gustav. Oysa önemli olan o değildi ki. Yine kelimelerin ayrıntısına boğulmuştuk bile. Ardından da sarhoş olduğu için sil baştan alıyordu. Ama artık o noktadan sonra söyleyecek bir şey kalmamıştı hiç. Oysa ben pekala onu dinlemeye devam edebilirdim bir süre daha. Usul usul, bir tür uykuda gibi. Derken ötekiler itiraz ediyorlar, o da buna bayağı kızıyor. Öfkelenerek gidiyor küçük sobaya, yaradana sığınıp bir tane geçiriyor. Her şey yerlere dökülüyor, saçılıyor. Boru, ızgara ve alev almış kömürler. Cüsselidir Mondamur. Dört adama bedel. Bu da yetmezmiş gibi bir de bize gerçek ateş dansı nedir göstermeye kalkmaz mı? Ayakkabılarını çıkarıp közlerin ortasına zıplayarak. Barın patronuyla vakti zamanında hileli bir kumar aleti meselesi yüzünden kapışmışlarmış. Sinsi herifin biriydi Vudeskal. Ona dikkat etmekte yarar vardı. Gerçekten namuslu biri için fazla temiz pak gömlekler giyiyordu her zaman. Kindar ve müzevirdi. Öylesi çok vardır rıhtımda. Vudeskal'ın içkili oluşunu bahane edip Mandamur'u azlettirmeye niyetlendiğini hemen anladı Parapin. Onun ateş dansı yapmasını engelledi ve onu azarladı. Mandamur'u masanın en ucuna ittik, oraya yığılıverdi sonunda. Uslu uslu, derin derin iç çekerek kokuların arasında sızdı. Uzaktan römorkör düdüğünü öttürdü, çağrısı köprüden geçti, sonra da bir kemerden, birinden daha alavere havuzunda açtı, derken bir başka köprüyü uzakta, daha uzaklarda. Nehrin tüm mavnalarını yanına çağırıyordu, aynı zamanda tüm kenti ve göğü ve kırları ve bizleri de alıp götürüyordu her şeyi. Sen nehrini de, her şeyi. Kapatalım artık bu konuyu. Son söz. Çevrenin sonuna yolculuk. Dilleri var, bizim dile benzemez. Karacaoğlan. Hey bardo mu diye seslendi bana. Hey bardo mu? İşte böyle başladı. Yanaşıverdi, 40 yıllık dostmuşuz gibi. Gayet samimi. 1914'teki savaşta aynı havan mermisinin hedefi olmaktan ödü bokuna karışan hödüklerdeki kan kardeşliği gibi bir şey miydi? Yoksa onu bana böylesine içtenmiş gibi ama yine de kuşkulu, sıcak, meraklı ve sevecen ama davetsiz bir misafir gibi yanaşmaya iten şey? Yoksa yüksek ateşle titrediğim ve sağlığımı bir daha iflah olması epey zor biçimde zedelediğim dönemlerde, yani zor dediysek de bayağı zor hani, örneğin o Fransızların ünlü lanetli yazarı. Neyse, adı o işte. Onun eserlerini çevirmek kadar zor olduğu tartışmasız olan Biko Bimbo günlerimde mi tanışmıştık onunla? Ben, yani Ferdinand Bardomu. Kayaları bile parçalayacak kadar şiddetli yağan yağmurun altında bir yerlerde. Beni Afrika'dan alıp götürecek geminin geleceği yere, ufka dikmişken gözlerimi o sonsuzluğa kadar uzanıyormuş gibi yapsa da, aslında gecenin sonuna, hepimizin kendi gecesine o devasa, azman ve bir o kadar da ürkütücü, acımasız geceye bakarken mi gözümden kaçmıştı tanışmamız onunla? Acaba Detroit'teki Ford fabrikasında mı beraber çalışmıştık? Pire sayarak, sefil, makineleşmiş ve robotlaşmış hareketlerle birbirimizin yüzüne bile bakmadan bağırsak samimiyeti mi kurmuştuk onunla Amerika'nın o garip umumi tuvaletlerinde? Aynı paraları mı saymıştık birlikte? Gramofon çalmasını seven dans düşkünü umumhane mamasına? Şöyle bir baktım suratına, Paris'in o kusulası varoşu, Ransi'deki solgun, kansız, umutsuz ve ruhsuz hastalarımdan biri olabilir miydi bu adam? Öteki dünyaya yollamayı başaramadıklarımdan yani. Son yolculuklarına umursamaz, çaresiz, yorgun, bıkkın ve bir an önce çekip gitmek isteyen bir iç sıkıntısıyla eşlik ettiklerimden birinin yakını belki de. Pürüzsüz tenlerinin altındaki çürümüşlüklerini zor gizleyen nice dilberden çok daha hayat dolu ihtiyar Enrol Ana'nın o hiç görmediğim torunu mu çıka gelmişti hepimizden hesap sormaya. Ola ki Tarapo sinemasında tanışmışızdır onunla. Şu uzun bacaklı İngiliz şarkıcı kızların pezevenklerinden biri mesela. Ya da kokuşmuş tavşan leşlerinin bulunduğu etüvleri kurcalayan meslektaşım doktor Parapi'nin salak laborantı. Gecenin içinde bir gün yanımdan geçmiş olanlardan herhangi biri yani. Yoksa karanlıkta yollarımızın hep kesiştiği bahtı kara dostum Robinson'a mı benziyordu ne? Ama artık ne önemi vardı ki bunun? Bütün bunların lafların çoktan yitirilmiş anıların. Meğer neymiş? Çevirmenimmiş. Nereden çevirmenim oluyorsa ben ondan bir şey istememiştim ki. Hiç. Kendiliğinden gelmişti yanıma öylesine. Güleç ve kandırıcı ve de yüzsüz. Zor işmiş güya yaptığı beni çevirmek yani. Öyle diyordu sırıtarak kendinden pek memnunmuş gibi. Ne diyeyse. Yaptığı işten memnun olanlar beni mest etmişlerdir hep. Pek güvenirler kendilerine. İnsanlık için hayırlı bir bok yaptıklarına inanırlar. Tıpkı atomu parçalamasını ilk keşfedenler gibi. Bilmezler ki onlar hele böyleleri o saf, salak, İflah olmaz edebiyatçılar hala yazı yazarak, dille uğraşarak bir yerlere varılabileceğini, yolculuğun sonunda bir şeyler keşfedeceklerini sanacak kadar bön ve alık olanlar. Bilmezler ve bilmedikleri gibi üstelik inatla öğrenmemişlerdir. Bugünün dünyasındaki tek geçerli yazının bol sıfırlı bir çekin altındaki imza olduğunu, o da çek sahte ya da hesap boş değilse tabii. Ancak hiç aldırmadan bir şeyler gevelemeye devam ediyordu o deminki adam. Çevirmenim olduğunu iddia eden yani. Üslubum da zor muymuş ne? Tıpkı dilim gibi. Öyle açıkladı bana. Bilgiç bilgiç. Sözcüklerle oynamasını çok severmişim. Kılıktan kılığa sokuyor, boyuyormuşum onları rengarenk. Dilin kalıplarını kırıyormuşum, parçalıyormuşum. Söz dizimini sızlatıyormuşum, dil bilgisi kılavuzlarını... Sokağın sesini duyurup dilini, argosunu edebiyata katarak yoğuruyormuşum metnimi. Bu sayede anti-burjuva bir dil yaratmışım güya. Alışılmadık sıklıkta ünlemle soru işareti saçıyormuşum sağa sola. Bol miktarda 3 noktayla havalandırıyormuşum yazılarımı. Virgüllerle ve edatlarını da olmayacak yerlerde kullanıp kazara kucağımdan düşürmüş gibi serpiştiriveriyormuşum bambaşka bir mantıkla. Ama katiyen normal yazı dili kurallarının emrettiği yerlere değil. Konuşur gibi yazdığım için öyleymiş. Hani hızlı, samimi ve isyankar ve de fevri. O tempoymuş. Kullandığım sözcüklerin tınısı işte o benim küçük müziğimmiş. Oysa tüm sözcüklerimin, cümlelerimin yerini ve cinsini bir de yapısını belirleyen yani konuşmanın temposuymuş yazıma yansıyan. Konuşmaksızın konuşuyormuş gibi yazmamı sağlayan, çılgın tempolu bir dans gibi biçimlendirmişim bu anlatımı. Yani sözcüklerle anlamların ölümün sınırlarında dolaştıkları ama asla ölüme dönüşmeyen o danslarını. Oymuş bu romana can katan. Hatta neredeyse yüksek sesle okunmalıymış yazdıklarım, anlam ve tempo kulaklarda buluşup beynin içine iyice işlesin, yazılı dile duygu katsın ve okuyanın bilinç dışını ellesin diye. Neler anlatıyordu ki bu adam? Ben mi yapmıştım yani bütün bunları? Yoksa öteki Ferdinand mı? Yazarım yani. Neydi soyadı? Dilimin ucunda. Canım hani şu ünlü romanı yazan adam, lanetli adaşım. Neyse işte, yapsa yapsa o yapmıştır bu tuhaf işleri. Yaptıysa tabii. Kim bilir? Kaldı ki o ya da ben fark eder miydi gerçekten? Ben söyleyeceğimi söylemiştim. Hem de 10 yıllar önce, ta 1932'de. İşte o kadar. Gerisinden kime ne? Ne o? Yazarın vakti zamanında bir takım boktan laflar etmiş, ırkçı ve Yahudi düşmanı, öyle mi? Doğru, etti, inkar edecek değilim ya. Hatta ona dil avcısı diyen bile olmuş. Kara gömlekli birileriyle arkadaşlık ettiği falan da söyleniyor. Bir nevi yol arkadaşlığı diyorlar. Bilmem, etmiş midir ki? Sanmıyorum. O kadar da değil sanki. Bence boşboğazlıkla hezeyan karışımı sözlerdi bunlar. Ama her neyse, öyle ya da böyle. Yolculuğa meraklı olanlar bazen yollarını da şaşırırlar, arkadaşlarını da. Gel gelelim, bütün bunlar olduysa bile daha sonradan oldu, benden sonra, benim dışımda yani. Beni ırgalamaz demek istiyorum, anlayacağınız. Ben neysem oyum. Benim o taraklarda bezim yok. Boşuna aramayın bende o pisliklerin izini. Öteki Ferdinand'a gelince, benim yazarım olan adam, yani dilimin ucuyla bile yargılamak geçmiyor onu içimden hiç. Ne savunmak ne de yargılamak. Ola ki anlamak. Çünkü savrulduysa bir dönem o tür aşırı uçlara, belki de kestiği içindir insanoğlundan tüm umudunu. Hiç çıkaramadığı içindir ki o kapkara gözlüklerini. Hep aşırı bezginlikten kaybettiğini itiraf ettiğinde, onda tek eksik olanın başkalarının yaşamlarına sevgi olduğu söylendiğinde. Diliyle yakalanmış olmuyor mu zaten? Yoksa bunları ben mi söylüyordum şu romanın bir yerlerinde? Bu mazerete haklı çıkaramaz elbette yediği naneleri. Anlamak dediysek kabullenmek demedik. O da dilinin cezasını çekmişti zaten. Öte yandan 1930'lar, onca savaş ve katliam, ihanetin bin türlüsü, kalleşlik, kepazelik ve sefillik. Gel de sevgi yoksunu ve insanlık bezgini olma şimdi. Kimin sicili temiz ki tam o yüzyılın gece yarısında? Bir tarafta badem bıyıklı, öte tarafta pos bıyıklı. Ortada ise ruhen köse, tüysüz klerifler, tuzu kuru, kibar ve şık. Hani o mahkemesiz sıyrılanlar hep biri işin içinden. Yıkılan duvarların altında bile pişkince sırıtarak çıkan, hacı yatmazlarla el ele verip unutturanlar suç ortaklıklarını. Hani o gün bugün bir çekirge sürüsü gibi kurutanlar tüm gezegeni. Bağırttırmadan yolanlar kazları, sinsice yabancılaştırıp yok edenler herkesi, kara dönüştürebildikleri her şeyi. Yani özetle o iki yüzlü acımasız para babaları. En kötüsü de bunlar mıydı ne? Bakmayın zaten bu cici beylerin öteki Ferdinand'ı kınamalarına. Kolaydır elbette diline pelesenk etmek, onun baba yadigarı, günah keçilerini hedef alan mide bulandırıcı ırkçı laflarını. Ama açıkça söylemeseler bile derdi başkadır ona saldıranların. Çünkü asıl kendi iç yüzlerini, düzenlerini acımasızca teşhir eden o yolculuğumuz yüzünden aforoz ettiler onu. O da farkındaydı bunun. Yolculuk nedeniyle beni asla affetmediler. Yolculuktan sonra hapı yuttum diye diye dilinde tüy bitmişti. Koca yolculuk bu, dile kolay. Dile zorsa bile kaç yolculuk çıktı ki koca yüzyıldan, o sonsuz geceden. Sıkıysa gel de çık işin içinden. Bu yüzden koptu kıyametler, hala da kopuyor. Bu yüzden bunca laf, bunca tartışma, bunca yorum. Yok içeriğiydi, yok diliydi, yok üslubuydu falan feşmekan. Bu yüzden mi saydılar 12 milyon frankı? Yayımlanmasından 70 yıl sonra romanımın orijinal el yazmalarına. Oysa çirkindir yazım. Doktorum yani hani. Belki bu yüzden garibime gitmiştir hep. Bir kısmının dizgi hatası olduğu sonradan anlaşılan garip cümlelerimde boncuk aranması. Ama böyledir işte bu edebiyat meraklısı giller. Sözdeki kerametin peşine düşmeseler olmaz sanki. Kılı kırk yarıp bir yorumlar sıkıştırmasalar bir yerlere, kuramlar türetmeseler oradan buradan, metinlerin içinden dışından. İşleri güçleri yok mu ki bunların? Ya da işleri budur belki, kim bilir? Neden olmasın? O zaman madem ciddiye alıyorlar bu işi, gereği gibi emek vereceklerse ucuza kaçmadan, adam gibi olacaksa yorumları, bulunuyorsa da meraklısı, varsın arasınlar o dille tabir olunmaz boncukları. Hem ayrıca bana ne? Tasası bana mı düştü? Ama bir de o ötekiler yok mu? Hani o boncuğa değil de içinde gizlendiği malzemeye meraklı olanlar, onun içinde yaşayıp onunla beslenen, sağa sola onu atanlar, dilleri pabuç kadar. Bu ahkam kesme ve yargılama meraklıları acaba burada da beni ve yazarımı ve şimdi de çevirmenim olduğunu söyleyen şu adamı paramparça etmek için saldırıya geçecekler miydi dilleriyle sokup savaştaki kudurmuşlar gibi uğursuz bir koro halinde hakaretler yağdırarak? Tıpkı 1932'de bu zevatın Fransız benzerlerinin düzenin bekçi köpekleriyle el ele verip yaptıkları gibi. Böyle sesleniyordum işte kendi kendime. Ne diye durduk yere celallendiysem öyle birden, daha şimdiden karşılarına bile çıkmamışken. Sanki başıma neler gelebileceğini öngörmüşüm de sonradan boşa zaman ve enerji harcamayayım diye mi peşinden kusuvermiştim bu acı sözleri? Yoksa öteki Ferdinand'ın o tam da ters tepecek isyankar ve tahrik edici üslubunu kullanırsam gerçekten de caydırıcı olabileceğimi mi sanıyordum aklımca? Ama başka da ne gelirdi ki elimden? O dudak bükücü küstah ekşi suratlarla nasıl baş edebilirdim ki ben? Ben ki sözcüklerden ibarettim, kırılgan, silinebilir, yırtılıp atılabilir, okunmazsa tozlanan, küflenen, unutulabilen. O iç kurutucu donmuş biçim sevdalılarıyla, yenilik düşmanlarıyla dil dalaşına dalmaktansa çeker giderdim hemen. Sığınırdım o sararmaya yüz tutmuş, okunmamış beyaz yaprakların içine. Sözcüklerimle son bir kez karalardım sayfaları, çeker kapardım kapağımı üstüme. Duymamak için artık yok etmekten başka bir şey düşünmeyenlerin savaş naralarını, ölüm tamtamlarını. Oysa o, yani çevirmenim, bir şeyler anlatmaya devam ediyordu hala. Az dilli düdük değildi hani. Dil otu mu yemiş ne? Sıkılmamış mıydı habire bir şeyler açıklamaya çalışmaktan? Dinleyen varmış gibi. Mesleki deformasyonmuş, öyle savundu kendini. Hadi canım sen de, dedim kendi kendime. Zevzekliğin yeni adı bu mu ne? Aman ne de çok zorlamışım onu, öyle diyordu. Takdir bekleyen gıcık çalışkan talebeler gibi. Bir heves, bir heves. İlgilenen olursa bu konuda daha ne ayrıntılar anlatabilirmiş. Farklı bir vurguyla kullandığım ya da kendi yarattığım bir sözcüğü, farklı boyutlar eklediğim bir deyimi ya da özel bir dil kalıbını, eski argoyu, alengirli bir cümle yapısını sökebilmek, sözlerimin en örtük nüanslarını bile kavrayabilmek, sinsi ve hınzır kelime oyunlarımı yakalayabilmek, kendi dönemime ait göndermeleri çözebilmek için ya da ikircikli ve çok anlama çekilebilecek şekilde kasıtlı olarak söylemimi ördüğüm tuzaklara düşmeyip, yazarıma özgü dil labirentlerinde kaybolmamak için ne de çok uğraşmış meğer. Sevsinler diye söylendim. Ne bekliyordu ki? O kadar kolay olsaydı bu iş, bunca yıldır dilden dile dolaşan bu çeviri ona mı kalırdı? En ufak bir şey atlamayayım diye aylar boyunca sevgili dostu yazar Luc Deliz'le sürekli yazışıp, ondan yardım bile istemiş, birlikte yorumlamışlar metnin zorluklarını. Derken hızımı alamayıp benim dünyaca ünlü uzmanlarımdan biriyle hakkımda bir sürü kitap yazmış Sarbonlu profesör Henri Godard'la da yazışmış. O da yardımlarını esirgememiş. İkisine de bu yolculukta kendisine eşlik ettikleri için ve değerli katkılar için teşekkür borçluymuş yani. Yeri gelmişken bu vesileyle uzmanlarını ve hakkımda yazılan kitapların olduğunu da öğrenmiş bulunuyorum. Yani şimdi ben Bardemu bir tür hastalık, bir nevi Bardemusus literatus miyim neyim? Bu azman metnin her deyimi, her inceliği, her esprisi, her hınzırlığı, her kelime oyunu Türkçede de cuk otursun diye pek çok emek vermiş meğer beyimiz. Öyle sızlanıyordu hiç durmadan. Tek bir sözcük için bile saatler harcadığı olmuş. Sanki aksi düşünülebilirmiş gibi. Ne yani? Dili dillere destan olmuş bu romanın Fransızcası başka türlü mü yazıldı sanıyor bu? Tamam, kabul ediyorum. Elle yazan yazarımın işi daha kolaymış. Bilgisayarlı çevirmen kadar etkilenmemiş ikide bir kesilen elektriklerden. Ama olsun. Ne olmuş yani? Yazarım normal dili alt üst etmişse, kurallarını hiçe sayıp yapısını parçalamışsa, kendine özgü garip, devrik, tepe taklak cümleler kurmuşsa, mesele miydi yani yapısı, mantığı, kültürel göndermeleri, söz dizimi ters, hatta zıt sayılabilecek iki dil arasında gidip gelirken, sürçülisan etmeden bir de bu farklı dilin özelliklerini aktarabilmek. Ayrıca kime ne çevirmenin ses uyumu uyumsuz iki dil arasında aynı tempoyu nasıl yakalayabildiğinden, aynı müziği nasıl çalabildiğinden satırlarında. Şart mıydı yani buralarında Fransız okurla aynı içeriği kavramakla yetinmeyip, bir de aynı ses tonunu duyması, aynı duyguları hissetmesi, aynı tadı alması. Laf. Kendi başına iş çıkarmış besbelli. Ne yapalım yani bu yüzden hayli terlemişse sözcük seçimlerinde? Bir de kimi yerlere dipnot bile koymuş. Ne olur ne olmaz. Ya okur kimi gavur kaynaklara ulaşmakta güçlü çekerse diye. Ukala işgüzar. Bunlar yetmiyormuş gibi yazarımın uydurduğu sözcüklerin karşılıklarını bile türetmeye kalkmış kendince. Bayağı böbürlenen birine benziyordu bu çocuk. Deli mi ne? Hiç mi kulak asmamış aile büyüklerinin babacan tasalanmalarına? Uyma sen o yazara. Bekleyen vardır kapıda. Anlamadan senin neyi niye yaptığını. Sırvalamış bu çevirmen. Diline vurmuş bunun der. Atarlar taşları kafana. Diyen o haklı uyarılarına. Ama neymiş? Türettiği sözcüklerden oluşan özel sözlüğü bile olan bir yazarı çevirirken düzgün hale getirseymiş eğer o türedi sözcükleri, korumasaymış o tahammüden işlenmiş seri halinde kural ve imla cinayetlerini, işte o zaman mesleğine ihanet etmiş sayarmış kendini. Çevirinin güzel sayılması için ihanet etmesi gerektiğini de bilmiyordu bu galiba. Yolculuğu çevirmek de marifet mi dedim ona. Kendi yazarı bile yıllar sonra yolculuğunun dilinin mide bulandırıcı derecede edebi, ürkek ve klasik olduğunu söylemedi mi? Sen gel de sıkıysa yazarımın sonraki romanlarını çevir. Kolaysa oradaki türedilere karşılık bul. Hiç üstüne alınmadan başladı yine demode kavramlarla bana dil dökmeye. Yok efendim işini sevip sahiplenmek, titizlenmekten dem vurdu. Yok efendim okura saygıyı bile andı. Yutmayacağımı bilmese yayın evini ve edebiyat dünyasını ciddiye almaktan söz etmeye bile çekinmezdi herhalde. Dilini bağlamasam daha neleri dile verecekti kim bilir. Hatta bu zorlu süreçte ona destek veren, yazdıklarını defalarca okuyan eşine, ön okur dostlarına, şair kıza özel teşekkürlerini bile sıkıştıracaktı araya. Daha neler. Ama belli ki ne yapıp edip dilinden düşürmediği aile meselelerine lafı getirmeye kesin kararlıydı. Hoş kim kaçabilmiş ki kaderinden? Genetik harita gibi gün gibi ortadaydı, dili tutuk olsa ne değişirdi ki? Hadi peki efendim, kendi dile getirsin bari, dillere düşmekten iyidir. Edebiyat tarihine mal olmuş bir yapıta ve onun yazarına karşı sorumluluk dürtüsüyle hareket edip, neler de yumurtluyordu utanmadan, emin olmak istediği için neticenin kabul görülebilirliğinden ustalarına, babasıyla amcasına da sınattırmış yazdıklarını, bir de ailenin bilgesine, halasına, hepsi de yazar mıymış neymiş, yani belli ki bu bir tür aile meselesi olmuş, ne aile ama. Böylece test edilip onaylanmıştır mührünü almak istemiş yetkin ellerden. Onlar da okuyup tartışmışlar o karalamalarını, esirgememişler eleştiri ve katkılarını. Onlara da teşekkür borçluymuş yani. İyi de mazohist miydi neydi bu çocuk? Hiç mi duymamıştı yazarımın pek hayran olduğu o Viyanalı ruh bilimcinin Sofokles'ten arakladığı ünlü kuramlarını? Yok canım diye atıldı hemen. Hiç eziyet etmemişler ona. Aksine çok da keyifliymiş onlardan yardım almak, paylaşmak, paslaşmak. Öyle dedi bana neşeli ve muzip bir sırıtışla. Külahımı anlat sen diye mırıldandım. Ama bu kez içimden maksat incinmesin. Öte yandan şöyle bir düşündüm. Haklı da olabilirdi aslında. Ben anlayamamış olabilirdim bu dil akrabalığının keyfini. Hiç tanık olmamıştım ki öyle şeye. Hem dildaşların dışında kim bilebilir, yaşamayan nereden bilsin ki bu geometrik dizinin matematiğini? Dilsizin dilinden anası anlar.